İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Rabia Çetin. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Bugün sizinle kadın konusunu konuşacağız. Kadın konusunu erkek hocalarımızla daha öncelerde konuşmuştuk ama bugün böyle iki kadın hoca bir araya gelip konuşalım istedim.
Ne güzel.
Malum bu aralar kadın konusu çok konuşulacak. Önümüzdeki günlerde bir Dünya Kadınlar Günü ile ilgili toplantılar da olacak. Mart ayı içerisinde bu tarz faaliyetler biliyorsunuz çok gündemimizde oluyor.
Evet.
Ben de din ve kadın konusu hep konuşulur ya, genel olarak çok konuşulur ama bu dönemde özel konular çerçevesinde daha çok konuşulur. Dinde kadının yeri, dinin İslam'ın özellikle kadına verdiği önem, değer vesaire. Şimdi izninizle ben kendimle ilgili bir şey söyleyerek başlayayım. Beni bir toplantıya çağırmışlardı ve İslam ve kadın konusunu konuşur musunuz demişlerdi. Ben de onlara demiştim ki bizim ülkemizde ne zaman özel olarak İslam ve erkek konusu konuşulursa ben o zaman İslam ve kadın konusunu konuşacağım. Tabii bu konuşmaya davet edenler hiç böyle bir şeyle karşılaşmamışlar demek ki. Ne demek istediğimi açıklamak durumunda kaldım. Biz dedim İslam söz konusu olduğunda yerleşik anlayışları, kültürü dönüştürebilmek adına biraz böyle çarpıcı ifadeler kullanmayı istiyoruz. Çünkü İslam ve kadın dediğiniz zaman kadının çok farklı konularda, farklı biçimlerde algılanışını otomatik olarak vurgu yapıyorsunuz. Ama İslam ve insan dediğiniz zaman kadını ve erkeği ikisi birlikte, ki yaratılış itibariyle biz bunu kabul ediyoruz. Çünkü Nisa suresi 1. ayette biz kadını ve erkeği aynı özden, evet, yarattık buyurduğuna göre Cenab-ı Hak, o zaman demek ki bizim de bu meselelere böyle bakmamız gerekiyor diye açıklama yapmıştım. Şimdi o yüzden İslam ve kadın, din ve kadın konuları konuşulurken biraz böyle bir bilinçlenme olsun istiyoruz artık toplumumuzda. Yani bu konuları konuşuyor olmamızın sebebi biraz maalesef olumsuzlukların ön planda oluyor olması hali hazırda. Geçmişte de öyleydi. Ne dersiniz? Yani neden böyle şeyler oluyor? Oradan mı başlayalım? Yoksa yani dinin muhatabı olarak insandan mı başlayalım? Ben size bırakayım sözü en iyisi. Buyurun.
Ben de size yürekten katılıyorum. Çünkü İslam'da kadın, İşte dinin kadına bakışı vesaire gibi birçok kültürümüze baktığımızda literatürde bu alanda çalışılmış bir sürü çalışma var. Ama dinde kadın ya da dinde erkek ya da dinin erkeğe bakışı bağlamında yapılmış hiçbir çalışma yok. Dolayısıyla buna insan üzerinden bakmak, insan özelinde konuyu ele almak bence çok daha tutarlı ve daha doğru bir bakış açısı. Dolayısıyla bu çıkışınıza yürekten katılıyorum ve destekliyorum. Din de az önce belirttiğiniz gibi Nisa suresi 1. ayet çerçevesinde insan, kadın ya da erkek, yani din muhataplığını cinsiyet üzerinden değil insanlık üzerinden götürür.
Bu muhatap kelimesini konuşma boyunca ben çekiyorum. Yani dinin muhatabı insandır.
Evet.
Çünkü bu o kadar önemli bir şey ki Allah Kur'an-ı Kerim'de ısrarla hani insan üzerinden konuşurken ama özel durumlarda özel ayırımlar yaparken bizim dini anlayan insanlar olarak bu kadar kadını ayrı bir yere koymamızın sebebi işte bu muhataplık konusunu çok iyi anlamayışımız mı diye soracağım size.
Evet, muhataplık konusuna dediğiniz bağlamda özel olarak eğilmek gerekecek. Çünkü bazı ayetlerde sadece kadınlar üzerinden konuşulduğunu gördüğümüz gibi bazı ayetlerde de sadece erkekler üzerinden konuşulduğunu görüyoruz. Aslında her iki ayette de vurgu özel durumlarla ilgilidir. Hı-hı. Özel durumun ötesindeki özel durumun da illeti yani sebebi belirlidir. O sebep çerçevesinde bu sebep hem kadında hem erkekte olan bir nedendir. Dolayısıyla biz burada mütekabiliyet ilkesini temel alırız. Yani Hı-hı. bir özel unsur üzerinden erkeği zikretmişse bir ayet ya da başka bir olay üzerinden kadını zikretmişse aslında bu cinse yönelik bir vurgudur. Yani hem erkeği içerir hem kadını içerir. Ancak muhataplıkla kastettiğimiz ya da Kur'an-ı Kerim'in özel olarak muhatap aldığı doğrudan dinin geliş sebebi insandır. Hı hı. Kadın ya da erkek değil. Dolayısıyla biz kadın cinsiyet üzerinden değil muhataplığı doğrudan birey ve insan üzerinden konumlandırırız.
Bu önemli bir şey. Yani İslam'ın kadına ve erkeğe bakışı, İslam'ın kadını ve erkeği insan olarak evet. muhatap kabul etmesinden evet. kaynaklanıyor. Evet. Yani özel durumlarda dahi insanlık ortak nokta.
Evet.
Yani her ne kadar bir erkeğe ya da bir kadına da hitap edilse, temel olarak sebebine baktığımızda, illetine baktığımızda o ayetteki insani özelliğin
evet.
kadınla erkek için eşdeğer olduğunu
İsterseniz
görüyoruz.
İsterseniz bunu bir örnekle Buyurun. Açıklayabiliriz. Mesela en çok karşılaştığımız konulardan birisi kadının şahitliği meselesiyle ilgilidir. Ki ayetteki ifade unutma endişesi yani unuturlar diye onlardan iki kadını şahit tutun ifadesi geçer. Ki illete baktığımızda unutmak bir sebep, bir gerekçe olarak sunuluyor ayette. Ve unutma sadece kadına has bir şey değil. İnsan unutabilen bir varlıktır. Dolayısıyla bu durum hem kadın hem erkek için geçerlidir. Orada ekonomik bir olayla ilgili örnek sunulduğu için ekonomik işlerde o dönemin şartlarını düşündüğümüzde kadınların ekonomik hayattan daha uzakta olmaları ya da ekonomik işlerin içerisinde birebir var olmamaları sebebiyle bu işle ilgi alanlarına çok girmemesi sebebiyle unutmaları daha normal bir durum. Dolayısıyla buradaki vurgu gerekçe unutmak ve unutmak insanlıkla ilgili bir şeydir. Kadın ya da erkek olmakla ya da kadınlar daha çok unutur, erkekler daha hafızaları güçlüdür vesaire gibi bir yargıya varmamız mümkün değildir. Dolayısıyla bu tamamen insan özelinde var olduğu için mütekabiliyet ilkesi burada da işler. Dolayısıyla hem erkek hem kadın için geçerli bir durumdur.
Şimdi ayetlere genel olarak diyelim ki böyle ilkesel yaklaştığınızda yani Kur'an-ı Kerim'in bütünü üzerinden konuşacak olursak tabii Kur'an-ı Kerim nasıl bir kitaptır? Biz bunu daha önceki programlarımızda çokça konuştuğumuz için dinleyicilerimiz bunları biliyorlar. Onlar da çok öğrendiler. Çünkü Kur'an okumanın da böyle herhangi bir veya mealinden okumanın o şekilde söyleyeyim. Herhangi bir kitabı alıp başından sonuna kadar bir kere okumayla olamayabildiğini toplumsal olaylarda işte insanların tutumlarında, tavırlarında gördük. Bunun evet. için çalışıyoruz ve bunun için yöntemler öneriyoruz. Sizin söylediğiniz şey biraz bu ayetlerdeki yerel ve evrensel unsurları anlamakla ilgili de bir çağrışım yaptı bana.
Evet.
Mesela diyeceğim ki şimdi ben yani bu şekilde muhataplık konusunu ve oradaki illeti insani bir durum, bir hal, insanın unutabilen bir varlık olduğunu, yani onun varlık şartı daha doğrusu.
Evet, evet.
O şekilde söylemek daha doğru olacak. Bunu kabul edebilmenin aslında temelde bir ön kabule daha ihtiyacı var. İnsanların o dönemde de olsa, şimdi de olsa ama Kur'an'ın ilk muhatapları açısından düşünürsek kadına bir bakışları var toplumda. Erkeğe bir bakışları var. Şimdi bunlar şekillendirdiği için bunlar o toplumun kadın ve erkek anlayışını şekillendirdiği için Kur'an-ı Kerim'deki vurgu insan üzerine o kadar ısrarla geliyor ki orada yerel olarak belki kadınların zikrettiğiniz ayet için söylüyorum diyelim ki şahitlik konusunda çokça bu işleri yapmadıklarından dolayı bir eksiklik değil ama yani o konuda kendilerini belki daha geride tutmalarının bir sebebi olarak evet. unutabilirler belki ve bir diğeri ona yardımcı olur şeklinde. Bakın bu yerel ve kültürel bir unsur
Aynen
ve
öyle.
O toplumdaki kadının durumuyla ilgili bir şey. Şimdi yani diyelim ki günümüz dünyası için konuştuğumuzda bazen böyle ekonomi dergileri falan kapak yapıyor değil mi? Ne kadar
evet.
güçlü kadınlar var. Dünyanın işte en güçlü kadın yöneticileri, kadın ekonomileri, başındaki insanlar veya işte yönetenler vesaire. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman o zaman oradaki evrensel unsurlara gitme konusunda biraz herhalde, değil mi? Evet. Bir tutum geliştirmemiz gerekiyor.
Bu da yani en genel anlamda ilke çıkaracaksak buradan uzmanlığı esas almak.
Güzel.
Uzmanlığınız, uzmanlık alanıysa zaten burada sorun yok. Çünkü o alana hakim, o alanda olabilecek bütün ihtimalleri dikkate alıyor ve bu ihtimaller çerçevesinde çözüm önerileri geliştiriyor demektir. Eğer uzmanlık alanınız değilse zaten hakim olmadığınız bir konu, bütün ihtimalleri kuşatamayabilirsiniz, göz ardı ettiğiniz şeyler olabilir ya da önemli görmeyebilirsiniz uzmanlık alanınız olmadığı için. Ve dolayısıyla bu önemli görmediğiniz şey o konuda bir sıkıntıya neden olabilir.
Evet.
Onun için buradaki vurgu daha çok uzmanlık üzerinden
güzel
gider.
Yani demek ki unutmak kadına has bir şey değil.
Evet.
Erkeğe de has bir şey değil. Ama bütün insan varlığı için bir diyelim ki insanı oluşturan unsurlardan bir tanesi ise o zaman burada ön plana çıkarılması gereken şey bu ayetten ve bu tarz ayetlerden ön plana çıkarılması gereken anlam bütünlüğü içerisinde bizim onu değil de bir başka şeyi göz önünde bulundurmamız. Yani o ön plana çıkardığımız şey biraz değil mi anlam kazanıyor.
Evet.
Şimdi maalesef yükselen durumlar işte orası değil. Yani uzmanlık, bilgiye dayalı, kadının yeterliğiyle ilgili olan bir şey değil de kadının sanki doğasından kaynaklanan bir eksiklikmiş gibi gösterme yönüne olmuş.
Evet.
Yorumlar da onun üzerine olmuş. Toplum da bu şekilde benimsemiş. O zaman peki biraz kültüre geçelim mi? Ne dersiniz? Yani din böyle söylemiyorsa, Allah bu şekilde bir kanun, kural, yasa koymadıysa, kadını erkeği aynı özden yarattığını söyleyip onlara roller verdiyse ve onlar o rolleri gereği bu dünyada yaşıyorlarsa, onları gerçekleştirmek üzere varlıklarını devam ettirmekle sorumluysalar, acaba bunu başka türlü bir dönüştürme mekanizması olarak kültür mü ön plana çıkıyor?
Ben en azından şimdiye kadarki çalışmalarım ve okumalarımın bende bıraktığı izlenim, vardığım kanaat kültürün bu konuda çok etkin olduğu. Çünkü dine baktığınızda, dini metne baktığınızda, yani Kur'an'a baktığınızda bir cinsiyet ayrımı üzerinden götürülmediğini görüyoruz. Ve insan olma ortak paydasında herkesi eşit kabul ediyor zaten Allah. Ancak kültürle din arasında ciddi bir farklılık var. Kültür insanı insan olması üzerinden değil, daha çok cinsiyet rolleri üzerinden konumlandırıyor. Kadın ve erkek ve her ikisine de kendi bulunduğu toplum şartları içerisinde belirli roller biçiyor. Bu rollerin dışına çıkmayı da hoş bir durum olarak karşılamıyor.
Dolayısıyla aynı zamanda koruması da gerekiyor
koruması
ki o kültür olmaya devam etsin, değil mi? Kültürün özelliklerinden birisi bu.
Aynen
hem
öyle.
Var olanı koruyacak ama işte yeni şeyler de katması gerekiyor ya. Hani biraz o konuda mı yanılgılarımız ve değil
o konuda
mi?
Sıkıntılarımız var. Şöyle şimdi insanlık tarihine baktığımızda da bununla karşılaşıyoruz. Tarihi süreçte normalde insan kültürel bir varlık olarak var olduğu andan itibaren kültür üreten bir varlık. Ve bu kültürü devamlı olarak da aktaran bir varlık. Çünkü kendi var ediyor, var ettiği bu unsuru diğer nesillere de aktarma ihtiyacı hissediyor. Ve bu onun için bir anlamda insan için bir anlamda kendi ürettiği kutsala dönüşüyor kültür.
Ve doğruları olduğu gibi yanlışları da daha da kutsallaştırarak aktarmaya devam ediyor.
Aynen öyle. Kendi doğrusu. Ve dolayısıyla bu doğruyu da hiç tartışmıyor aslında. Mutlak doğru olarak kabul edip bunu sürdürmeyi bir zorunluluk olarak algılıyor. İşte bu zorunluluğun algılandığı dönemlerde de vahiy süreci müdahale ediyor. Vahiy aslında kültürel sıkıntıları ya da insanların bu kültürel içerisinde yaşadıkları handikaplara son vermek için bir çıkış yolu sunuyor. Vahiy hiçbir zaman var olan mevcut kültürel ortamı onaylamak için inmemiştir. Sürece baktığımızda vahiy geleneğini, yani İbrahimi gelenekler olarak tanımladığımız vahiy sürecine dikkat ettiğimizde her biri var olan kültürü deki sıkıntı, eğer sıkıntı olan unsurlar varsa ki vahyin iniş sebebi bu. Bu unsurların her birini değiştirip dönüştürmek, eğer mevcut var olan şeyler varsa iyi olan şeyleri de olduğu gibi devam ettirmek.
Bir kırılma noktası yaşatıyor. Aynen topluma öyle. Yani bir kavşak, oradan bir dönmek gerekiyor.
Bir zihniyet kırılması yaratmaya çalışıyor aslında. Vahyin temel hedefi bu. Dolayısıyla var olan kültürdeki insan algısı, özelde söyleyecek ve cinsiyet üzerinden götürecek olursak kadın ve erkek her ikisine ilişkin de algılarda kırılmalar yaratıp yeniden bir düzenlenme, bir zihniyet değişimi imar etmeyi, bir yeniden bir insan algısı oluşturmayı, çünkü var olan insan algısındaki sıkıntıları ortadan kaldırma amacıyla yenilerini ifade ederek bunları düzeltmeye çalışıyor. Bu hocam, algılardan birisi de kadın.
Evet, bu algı diyorsunuz ya mesela, yani bu evet. işte nasıl kültürden kültüre değişiyor? Bununla ilgili bir örnek verebilir misiniz bize? Kadın algısı mesela, hani ataerkil yapı ve anaerkil yapı üzerinden hı hı. konuşacak olursak, bu tarz toplumlar var mı kadının yerinin, değerinin değiştiği evet. ama doğru ama yanlış? Lütfen evet, onunla evet, ilgili bir ki. Örnek alalım sizden.
Yani bu durumda, yani sosyal yapının oluştuğu, biliyoruz ki biz aile ilk sosyal yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ve aile kurumuyla başlayan bu sosyal yapı toplumsal yapıya dönüşüyor. Ve burada anaerkil dediğimiz kadının önemsendiği, ciddi rollerin verildiği ve kutsal, hatta kutsal kabul edildiği bir kültür var. Buna biz anaerkil kültür diyoruz. Aynı zamanda ataerkil dediğimiz, bunun tam alternatifi olan başka bir kültür formu daha var. Burada da erkek önceleniyor, kutsanıyor, önemseniyor, önceleniyor ya da lider olarak kabul ediliyor. Her iki kültürü de biz insanlık tarihi boyunca bakıyoruz. Yani İslam öncesi dönemde de anaerkil ve ataerkil sosyal yapılar var. İslam sonrasında da var. Şimdi mesela eğer İslam üzerinden konuşacak olursak, ki ben buradan örneklemenin daha anlaşılması açısından daha kolay olacağı kanaatindeyim. Mesela Suudi Arabistan'da bir ataerkil din anlayışı na örnek vermemiz mümkün. Çünkü orada kadınlar ikinci sınıf vatandaş olarak kabul ediliyor. Çünkü bu kadın din üzerinden, din kültürü üzerinden, dinin anlaşılma biçimi üzerinden ikinci sınıf bir varlık olarak kullanılıyor. Çünkü kadın onlara göre ikinci sınıf, erkekten daha aşağı bir konumda yaratılmış bir varlık.
Ya ben buna çok şaşırıyorum. Araya gireceğim de. Şimdi Kur'an'ın geldiği vaha. Değil mi?
Evet,
yani öyle
evet.
öyle bir enteresan ki, Arapçayı en iyi bilen ve de bunu yorumlaması gereken ve de yani o toplumun en önce dönüşmesi beklendi diye düşünürüm her zaman
evet.
için. Yani yanlış şeyler söylüyor olabilirim şu anda ama yani dinleyicilerimiz de hani benim gibi duygusal yaklaşırlarsa ancak olaya belki kavraması daha kolay olacak. Şimdi nasıl olabiliyor da bu şekilde bir okuma, bu şekilde bir anlama? Çünkü ben fark ediyorum, şu kelimeleri kullanıyorsunuz. Onların din anlayışı diyorsunuz. Şimdi demek ki ortada bir din var.
Evet.
Bir de bu dini anlama biçimleri mi var?
Evet.
Suudi Arabistan'ın kendileri Arap olmasına rağmen, evet. peygamber içlerinden çıkmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim'in dili, kendilerinin bildiği bir dil olmasına rağmen, sanki bu tarz bakış açılarıyla hani cahiliye dönemindeki anlayışlara daha mı yakın tavırlar, tutumlar sergiliyorlar?
İşaret ettiğiniz yer tam da söylemek istediğim şey. Çünkü şunu unutmamak gerekir, az önce de ifade ettik, kültür insanla birlikte var olan bir unsur. Vahiy bu kültürel süreçte müdahale eden başka bir araç ve temel bir araç. Dolayısıyla insanlar var olan alışkanlıklarını sürdürürken vahiy ile bir kesinti gerçekleşiyor.
O kesinti peygamberin yaşadığı dönemde demek ki oldu. O
evet.
bir medeniyet ve kültür inşa etti veya onun
etmek istediği,
çabaladığı kendisi ve yakın çevresiyle, değil mi? Hep
evet.
beraber oluşturdukları o yapı belki de onun vefatından hemen sonra
evet.
yeniden bozulmaya ve çözülmeye başladı diyebiliriz
aynen
bu durumda.
Aynen öyle. Çünkü kültür dönüşümleri çok kolay gerçekleşen şeyler değil. Yani çok basit bir şekilde işte ben değiştirdim, bitti, yapmıyorum, etmiyorum demekle bitiremediğiniz bir şey. Çünkü kültür dönüşümü aynı zamanda zihniyet dönüşümünü beraberinde getiriyor.
Evet.
Ve bu zihniyet dönüşümü çok kolay gerçekleşen bir şey değil. Peygamberimiz döneminde de peygamberimizin kadınlara olan muamelesi, onlara biçtiği değer, verdiği rol, toplum içerisinde her an var olmalarını sağlaması vesaire üzerinden baktığımızda peygamberimizin vefatının ardından olay tam tersi bir aşamaya dönüşüyor. Ve fark ediyoruz ki biz cahiliye dönemi diye Kur'an'ın atıfta bulunduğu İslam öncesi dönemdeki kadına ilişkin kültür tekrar İslam içerisinde var olmaya başlıyor algı üzerinden.
Din algısı bu şekilde oluşuyor. Hazreti Ömer'le ilgili böyle bir şey var, yanlış hatırlamıyorum değil mi, siz de onu onaylayacaksınız, bir yorumu dolayısıyla kadınlardan birisi mescitte oluyor, hem de bu elini kaldırıp ya Ömer, Kur'an'ın verdiği hakkı, peygamberin
evet.
uyguladığı şeyi sen nasıl elimizden alırsın şeklinde.
Evet, evet.
O da evet, yani doğru söyledin, haklısın, ben bu konuda hata ettim diyerek o kadının sözüne itibar edip uygulamayı yeniden Kur'an-ı Kerim, ama onun öyle yapmasının arkasındaki sebep de sizin söylediğiniz gibi tamamen alışkanlıklar ve daha kültür. Önceki kültürün bu kadar baskın olması sebebiyle.
Evet, çünkü kültürü biz farkında olamıyoruz. Yani o hep yapayda geldiğimiz şeyler olduğu için birisinin bizi sarsması gerekiyor bu durumda. İşte Hazreti Ömer'i sarsan o kadın.
Ya.
Yaptığın hatanın farkına var. Çünkü sen bir Müslümansın. Bu bir dünya görüşüdür. Ve kadına ilişkin bu dünya görüşünün ortaya koyduğu ilkelerle çelişen bir şeyi İslam adına bize dikte edemezsin.
Güzel. Ama İslam'dan önce böyleydi.
Evet, aynen öyle.
Güzel. Bir de bir başka örnek vereceksiniz zannediyorum. Bu ataerkil yapıya Suudi Arabistan örneği verdiniz. Bu belli ki yanlış veya bizim şu anda anlayamadığımız bir din algısından kaynaklanıyor. Başka
bir yanlışa daha örnek
bir
vereceğim.
Başka yanlış. Buyurun.
Şöyle Suudi Arabistan'a baktığımız zaman görüyoruz ki kadınlar ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyor. İşte kendi başlarına bir yere gidemiyorlar. Mutlaka yanlarında bir erkeğin bulunması gerekiyor. Yolculuğa çıkamıyorlar. Araba kullanamıyorlardı yakın zamana kadar. Seçme seçilme haklarını yakın zamana kadar elde edememişlerdi.
Çok yeni şeyler
çok yeni
bunlar.
Yani 3-4 aylık bir mazisi olan bir olaydan bahsediyorum. Dolayısıyla toplumda aktif rol alamıyorlardı. Bunun tam tersi bakış açısı da Endonezya'da Minangkabau Adası diye bir ada var. Bu ada anaerkil bir yapıya sahip. Suudi Arabistan'da uygulanan düşüncenin tam tersini uygulanıyor.
Bunlar da Müslüman değil
Bunlar
mi?
Da Müslüman.
Şu anda hali hazırda yaşıyorlar
evet,
yani.
Evet, evet. Onun için bu iki örneği seçme ihtiyacı hissettim. Mesela Minangkabau Adası'na baktığınızda devlet başkanları kadın. Erkek olamıyor. Müftüleri kadın, erkek olamıyor. İmamları kadın, erkek olamıyor. Kadınlar miras kadına kalıyor, erkeğe kalmıyor. Bir kadın evlenmek istediği, seçtiği eşi gidip istiyor. Erkekler çeyiz getirmek zorunda
Müslüman
kalıyor.
Müslüman Amazonlar bunlar herhalde.
Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla baktığımızda her iki ana, dolayısıyla din anlayışı kültür üzerinden kendini var ediyor. Anaerkil kültür, Minangkabau Adası örneğini karşımıza çıkarırken Suudi Arabistan ataerkil bir kültür olarak kadını ikinci plana atıp böyle bir din algısı ortaya koyuyor.
Hocam yalnız şimdi bakın bir şeyi hatırlatayım. Yani ben en başta söylerken siz dediniz ki iki yanlış örnek dediniz.
Evet.
Sanki benim biraz hoşuma gitti. İkincisi gibi. Ya ama dinleyicilerimizi tabii manipüle etmeyelim. Sizin sözünüzdür hakikat olan. Yani ikisi de yanlış. Çünkü biz en başta söylediğimizle tutarlı olmak zorundayız. Madem ki İslam dini ana erkil de ata erkil de hani kültürel kökleri itibariyle bu iki cinsi ayrıştırmak üzerine kuruluysa, ama İslam'da böyle bir doğal bir ayrışma yoksa, yani Allah her iki cinsi de bir bütün olarak yarattıysa, o zaman demek ki bizim yeniden dönüp meseleyi orada toparlamak
yani
lazım.
Her ikisinin de Suudi Arabistan'ın da kendini düzeltmesi gerekiyor. Çünkü kadını yok sayıyor ya da ikinci bir planda bir varlık olarak konumlandırıp ona öyle bir değer biçiyor. Aynı şekilde Endonezya'da bahsettiğimiz Minangkabau Adası da erkeği yok sayıyor. Bunlar yani ikisi de çıkış yolu değil, ikisi de doğru değil. Çünkü siz kendinizi var ederken bir başkasını yokluk aşamasına, hiçlik aşamasına düşüremezsiniz. Çünkü bu insanın kendisini var etme tarzı olmamalı. Din bize bunu ifade eder ve der ki her bir birey Allah'ın biricik kuludur. Cinsiyet üzerinden götürmez, kadın ya da erkek üzerinden götürmez. Sorumluluk, Kur'an'a baktığımız zaman haklar, sorumluluklar, hesap her biri doğrudan insanı muhatap alarak ortaya koyulur. Cinsiyet üzerinden değil. Kadınlar şunları yapsın, erkekler bunları yapsın. Kadınlar şu ibadetleri yerine getirsin, erkekler bu ibadetleri yerine getirsin tarzında bir ayrım üzerinden götüremezsiniz. Burada kadın ve erkek insanlıklarını yerine getirmekle sorumlu varlıklardır. Her ikisi de eşit derecede.
Evet hocam, öyle gözüküyor ki biz sizinle şöyle ikinci bir program yapacağız. Onun da konusu din, kültür ve kadın olacak. Şimdi ben sizin bu anlatmalarınızdan hani din ve kadın kısmını daha iyi öğrenmiş olduğumuzu düşünüyorum. Ama kültür kısmını hani nasıl din kültüre evrildi veya din kültür üzerinden anlaşılmaya başlandı. Bunun örnekleri diyelim ki Kur'an-ı Kerim'den ayetler üzerinden. Çünkü şimdi öyle bir tablo çizdiniz ki dinleyicilerimizin bir kısmında soru işaretleri uyandı. Dediniz ki Kur'an-ı Kerim'de böyle ayrımlar yok. İşte bu ayetleri şöyle anlamak lazım. Örnek vereceğiz, diyeceğiz ki yani kadına eğer bir muhataplık konusunda, hani özel haliyle ilgili, onun özel durumuyla ilgili, hı hı, bir muhataplık varsa şu sebepten dolayıdır.
Evet.
Bunu da yöntemsel olarak Kur'an'ı okuma biçimimizle
ilgili
duruma eğer getirirsek, o zaman herhalde daha iyi anlaşılacak din. Ha, bunun bugünkü tartışılan mevzuları aslında kültür mevzusudur.
Kültür.
O zaman biz bunun ikisini ayırmak için sizinle başka bir program daha yapalım derim. Ne dersiniz?
Zevkli.
Peki. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Rabia Çetin idi. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.